Ayrım 3.
Sayfa 43. Halde Edip Hanım şaka yollu soracaktır. Demek o gece o nefis puf böreklerini yapan sizdiniz. Böyle güzel bir kadın. Fikriye mahzun ve sıkılgan önce kendini tanıttı. Hayranınız Fikriye. Sonra kirpikleri eğik, alçak sesle devam ediyor. Size karşı evet mahcubum. Galiba ecnebilerden çekindim. Halde Edip onun elleri hala avuçlarında dedi ki, o bahsi geçin, vaktimiz dar. Sebebi ziyaretiniz? Paşa Hazretleri emrettiler. Hilali Ahmer'e maddi manevi her türlü muavenete hazırım. Halde Edip Hanım müdire hanıma dönerek, bizim duymak istediğimiz de bu değil mi dedi. Müdire hanım ekliyor, ihya edersiniz. Halde Edip heyecanlı, o yüzden telaşlıydı. Konuşa konuşa onları kapıya sürükledi, dışarıya çıktılar. Paşa'ya arz-ı hürmet ve teşekkür. Biliyor musunuz, sizin gibi birisine bizim kadar onun da ihtiyacı vardı. Durdu, dolu dolu gülerek ilave etti. Kadınlar kendisini hiç rahat bırakmıyor. Evet, evet, ecnebiler dahil. Üçü gülüşüyorlar, önde Halde Edip, iki yanında müdire hanım ve Fikriye, müdüriyet odasından koridordan salona doğru yürüdüler. Salondan kalabalığın uğultusu. Fikriye salona Ankara'ya geleli içinde büyüdüğünü hissettiği, artık asıl kendisiymiş duygusuyla girmişti. Sanki o zamana kadar o bir başkasının hayatını yaşıyordu. Yüreği küçük bir kuş gibi pırpır avucunda Madam Hansa ile Saliha Hanım'ın ona ayırdıkları yere doğruldu. Ön sıraların güzide misafirleri meraklı ve mütecessiz Halide Hanım'ı bırakmış ona bakıyorlardı. Çift atlı tenezzüh arabasıyla şu sıralar şehirde dolaştığını duydukları İstanbullu hanım bu mu? Bir ara Fikriye Reis Paşa'nın gözdesi fısıltısını duyar gibi oldu. Belki de öyle sandı. Sadece evham. En ön sıralarda oturanlar alafranga hanımlardı. Zamanın modasına göre giyinip kuşanmış çoğu İstanbul menşeli, mebus karıları, yüksek memur karıları, zabit karıları vesaire. Bunların arasında mektep müdiresi Saliha Hanım, Madam Hansa. Tabii olarak da Fikriye dikkati çekiyor. Orta sıralar Ankara'nın yerlisi, belirli bir düzeydeki hanımlarca paylaşılmış. Öndekiler kadar olmasa da onlar da şehirli özellikleri içindedirler. Arkadakilerin çoğu köylü, azı kasabalı, bir kısmı ayakta, Anadolu kimliğini taşıyan kadınlardı, yani halk. Yani kavganın, barut ve ateş asıl içinde olanlar. Onların arasında yanında gelini Elif, konuşmayı pür dikkat dinleyen Hatça Nine göze çarpıyor, heyecanlı ve cesur. Kürsüde Halide Edip, arkasında Ankara Hilali Ahmer Cemiyeti yazısı. Önünde sürahi ve bardaklar, irticalen konuşuyor, o da duygulanmış. Kadın halk edilmiş olmakla bu vatanın hamurunda biz yok muyuz? Hakikatte o hamuru yoğuran kim, biz değil miyiz? Cephede dövüşen yiğitleri kim doğurdu? Binaenaleyh mesuliyet erkekler kadar kadınlara da düşüyor. Bu işin vabali bizim de boynumuzdadır. Harp öksüzlerine kim analık edecek? Yaralılarımıza kim bakacak? Şehitlerimizin ardından kim Kur'an okuyacak? Bu elbette bizim, yani biz kadınların vazife-i aslisidir. Kürsünün mukabil köşesinde yeşil çuha örtülü, üstünde küçük hilali ahmer bayraklarıyla süslü iki vazo. Ayrı bir masa hazırlanmıştır. Mürekkep okkaları, kalemler, makbuz ve kayıp defterleri vesaire ile iyane kabul masası. Başında Zehra Hanım oturuyor. Çevresindeki kolları hilali ahmer kollu genç muallimeler ona yardımcı. İhane vermeye gelenleri sıraya sokuyor, kayıtlarını yapıyorlar. Salon ısındı, kalabalığın soluğundan camlar bütün buğu. Seyirciler Sultanahmet mitinginden beri hitabeti meşhur Halide Edip'in söylediklerine dalmış. Fikriye, Saliha Hanım, Madam Hansa, Hatça Nine, Elif ve diğerleri. Her bir başka alemde, fakat aynı insanlık faciasının içinde yaşadıklarını ve yaşayacaklarını düşünüyor. Halide Edip konuştukça açılmıştı. Diyordu ki, cephedeki askerimiz giyime kuşama muhtaçtır. Gittim gördüm. İnönü şehitlerimizin bir kısmı yalın ayaktı. Silahımız, mühimmatımız gayrı kafidir. Oğullarımızı düşmanın karşısına silahsız mı göndereceğiz? İşte bütün bu mülahazalar bizi Hilali Ahmer'in Ankara Kadınlar Kolu sıfatıyla hepinizi bir yardım seferberliğine davete sevk etti. Bu seferberliğe iştirak ediniz. Gönlünüzden ne koparsa, onunla bir çift yün çorap mı örersiniz, yoksa bir çift eldiven mi, yoksa gönüllü hemşire mi yazılırsınız? O da olur, o da olur. Kesesi elverişli olanlarınız nakdi yardım yapabilir, daha da makbule geçer. Son sözleri bir alkış tufanı içinde kayboluyor. Mühim olan bu namus ve haysiyet davasına kadınların oğullarından ve erkeklerinden asla geri kalmadığını ispat eylemektir. Bunu yapacağınızdan eminim. Fikriye kirpikleri hafifçe nemli, heyecanından solgun yüzü hafifçe pembeleşmiş, oturduğu yerde kısa bir süre öylece dalgın dalgın durdu. Sonra kendine gelerek ayağa kalktı, memnun, mütebessim ve müftehir, Halide Edip Hanım'a bakıyor, acaba yanına gitse mi? Kalabalığın bir kısmı çoktan onun etrafını kuşatmıştır. Hararetle tebrik ediyor, heyecanla bir şeyler söylüyor. Diğer kısım ise ihane masasının etrafına yığılıyorlar. Her türden kadının oluşturduğu bu insan yumağını gelini Elif'in yardımıyla Hatça Nine iki elini öne uzatmış yarmaya çalışıyordu. Hani nerede kız, nerede o? Halide Edip onu fark etmişti, önüne doğru yürüdü. İçten ve sevecen soruyor. Benim aradın yine, işte buradayım, bir diyeceğin mi vardı? Hatça Nine onu biraz da elleriyle bulacak, heyecanla sarılacaktır. Ninen sana kurban olsun, heya güzel kızım, heya. Kucaklaşmadan sonra Halide Edip Hatça Nine kısa bir an ikisi de metin, ikisi de kederli, ikisi de sağlam ne diyeceklerini bilemiyorlar. Sonra Hatça Nine bozkır anasının kıraç sertliğiyle diyor ki, Dine güzel kızım benim oğlum Çanakkale'de şehit, ağlamadım he mi? Fukara bir çamaşırcıyım, işimi de bırakmadım. Ne ya? Kızım muallim mektebinde talebedir, onu kim okutacak? Hatça Nine el yordamıyla bir yandan da koynunda sakladığı tek sarı lirayı çıkarmaya uğraşıyordu. Nihayet buldu çıkardı ve biraz boşluğa daha ziyade Halide Edip uzattı. Şunu al güzel kızım, Hilali Ahmer'in yararlarına yaz, Hatça'nın gücü bu kadarına yetiyor. Halide Edip Hanım o kadar duygulanmıştı ki kirpikleri nemli lirayı aldı. Sonra yaşlı kadının boynuna sarılıp iki yanağından öptü. O sırada Zehra Hanım solgun sesiyle diyordu ki, Halide Hanım, Halide Hanım bakar mısınız biraz? Halide dönüp ona bakıyor. Zehra Hanım dolgun ve iri gövdesiyle insan salkımını yarmış. Gözlerin içi gülüyor. Elinde makbuz koşanı müjdeyi verdi. İnanması gayri mümkün ama bir hakikat. Ankara'nın kadınları Cema Yekûm 1.000 lira bağışladılar. Erzurum valisi Hamit Bey'den TBMM reisi Mustafa Kemal Paşa'ya şifreli telgraf. 22 Kanunu Sani 1337. 1920. Zata mahsustur. Mustafa Supi 17 refiki ile Erzurum'a gelmiş ise de istasyonda toplanan binlerce halk tarafından tahkir ve tard olunmuştur. Evvelce alınmış tedabiri inzibatiye neticesinde fiili bir tecavüz vuku bulmayarak, merkun tevakkuf etmeyerek yoluna devam etmeye mecbur olmuştur. Trabzon güzergahını takip etmekte olup ahali konak ve yiyecek vermemektedir. Erzurum Valisi Hamit. Yolda üçüncü gün, Kastamonu. Artık hiç beklemedikleri, en çok bekledikleri haber iki gün sonra çıkıp gelecekti. İkindi vaktidir İnebolu camilerinin şereflerinden ezan-ı Muhammedi dalga dalga yankılanıyor. Limanda yelken açmış mendirekten çıkan bir taka, Sultan-ı Bahri, savruk martılar, uçuk mavi ve beyaz yaşama sevinçlerini gezdiriyorlar. Çarşıda heybeli sepetli alışveriş kalabalığı. İşte tam o sıra yüksek kahvede polisin biri düşeş dubara tavlaya dalmış. Yusuf ile Faruk'u bulup karakola davet etmişti. Ankara'dan nihayet beklenen cevap gelmiş, vaziyet serahat kesbetmiştir. Nazım Sadık ayinin masasında onun abartarak anlattığı Blancui'nin macerasını dinliyordu. Olup biteni vala fark ediyor, onu dürtecektir. Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz palas pandıras toparlanıp çıkıyorlar. Yalnız çıkmadan önce Faruk bir an durakladı, çok kısa bir an. Onlara dönüp omuzlarını kaldırdı, kollarını çaresizlikle iki yanına açarak gülümsedi. Acı bir tebessüm. Ne demek istemişti? Ankara'ya izin çıktı mı? Çıktıysa manası meçhul bu jest niye? Nazım da Vala'yı niye çağırmıyorlar? Onların reddedildiğine işaret sayılamaz mı bu? Öyle saydılar, yüreklerinde ince bir tel koptu. Fena halde bozulmuşlardı, ağızlarında bir acılık. Kahvehanenin her zamanki umursamaz uğultusu köpük köpük çirkef boğazlarına yükseliyor. Boğulacaklar. Meğer durum tam tersiymiş. Yusuf ile Faruk'un İstanbul'a iadesi takarrür etmiş. Çünkü la havle seciyeleri bozuk imiş. Kullanılan tabir aynen bu. El insaf. Esbab-ı mucibesi daha da endişeyi muciptir. Yusuf Ziya malum ve meşhur Alemdar gazetesinin muharririymiş. Gazetenin edebiyat sayfasını tanzim ediyor. Faruk Nafiz ise damat Ferit Paşa'dan nişanı Osmani kabul eylemiş. Nazım'la ben bunu büyük haksızlık telakki ettik. Onların İstanbul'a iadesi yüreğimize taş gibi oturdu. O anda bütün insaniyetten nefret ettik. Hiçbirinin yüzünü görmemek için sahile yürüdük. Sırtımızı devrik bir balıkçı kayığına verdik. Sürgünler gemisinin garba doğru gidişini, gözlerimizin yaşını yekdiğerimizden gizleyerek uzun uzun takip ettik. O keder ve infialle evlerin iyice seyreldiği bayıra vurup bir tepeye çıkmışlardı. Günlerdir hayli düzgün giden hava aniden bozmuştur. Denizden yükselen kirli sarı soğuk bir pus dört tarafı tutmuştu. Nemin aşırılığı belirsiz bir yağmurun çiselediği hissini uyandırıyor. Valanın fikrince kar suyu bu. Yukarıdan bakınca sahildeki 3-5 bina hayal meyal seçilebiliyor. Her kim bıraktıysa alacalı bir inek, kaygısız ve umursamaz, yanı başlarında yayılmaktadır. Nazım pus derinliğinde vapuru kaybedinceye kadar baktı. Öfke ve kederle önündeki bir kayayı itip kakıyordu. Bir an gözlerinin önünde tekrar o görüntü. Faruk kahvenin kapısından çıkarken durdu. Onlara döndü. Omuzlarını yukarı kaldırıp kollarını iki yanına açarak gülümsedi. Acı bir tebessüm. Allah kahretsin. Allah belasını versin. Nazım bu defa öylesine sert vurmuştu ki kaya yerinden oynadı. Gittikçe hızını arttırarak yokuş aşağıya koptu gitti. İki arkadaş donup kalmışlardı. Onun aşağıdaki ahşap evlerden birinin gövdesinde paldır küldür koca bir delik açarak içeriye girdiğini gördüler. Dehşet uyandıran bir manzara. Ya birileri yakalarına yapışıp hesabını soracak olursa ne diyecekler? Çayırda yayılan inek imdatlarına yetişiyor. Cinayetin müsebbibi odur. Otlanırken ansızın ürküp... Heyecan üzerine heyecan, teessür üzerine teessür. Otelimize döndüğümüz zaman kapıda iki polisin bizi beklediğini gördük. Tamam, ineğin cinayetini bize yükleyecekler. Halbuki polisler bize bir zarf uzattı. Ankara'dan harcırah gönderilmiş. Bir de imza aldılar. Allah Allah, ne harcırahı bu? Yoksa vazife verecekler de bu harcırah... Kaç gündür karınlarına doğru dürüst iki lokma ekmek girmemişti. Harcırahı alır almaz hemen Nazım'ın camlarından böreklerine masmavi dalıp gittiği o börekçiye damladılar. Hava katiyen bozmuştu. Lapa lapa nedense telaşlı bir kar bastırdı. Dağ taş, ağaç, orman, bütün etraf saklı kuşku ve kaygılarla yüklü bir beyazlığa bürünüyor. Dağlar duman. Sessizlik ne kadar yoğun olmalı ki üzerine kazara basılıp kırılan dalın çıtırtısı, uzak bir meçhulde avlayan köpekler, hatta mahcup bir öksürüp, üst üste yankılanıp inanılmaz boyutlarda büyümektedir. Zulmeti Beyza, yakın köylerden hep aynı haber, yollar kapalı. Hep aynı uyarı, kurtlar sizi parçalar. Neden? Çünkü onlar İnebol'dan Ankara'ya yaya gitmeye karar vermişler. Alnımızda yanar gençliğin tacı. Yorgunluğun anasını satarız. Elimizde neşemizin kırbacı, ufukları önümüze katarız. O uyarıların inanılmaz cevabı yazdıkları bu şiiri bildik bir marş bestesine uydurup bir ağızdan söyleyerek, şaşkın kuşları ürkütüp pır pır uçuran birikmiş karları dallardan sapır sapır yere indiren bu delikanlı yolculardır ki, İnebol'dan hareketle Kastamonu istikametini tutmuşlardır. Nihai hedefleri malum, Ankara. Mürur tezkerelerimiz artık cebimizdeydi. Matbuat müdürlüğünde bize iş verileceği söylenmişti. Hakikat şu ki bu işi hiç yadırgamadık. Muharrir değil miydik? Muharrirlikle matbuatın alakası müsellemdir. Yazarız, hizmette bulunuruz. Üstelik Nazım'ın pederi Hikmet Bey'in İttihatçılar zamanında matbuat müdürü umumisi olduğu malum. Bu işte aramızda akrabalık var sayılır. Bu sebepten gençler mahfelinde aşamayacağımız hiçbir dağ yoktur diyorduk. Hele Nazım bunu şiirlerindeki ikna edici heyecanla gençlere haykırıyordu. Tedbir tavsiye eden ihtiyarları küçümsüyorduk. Onun bu azmi ve kararı gençlere de sirayet etti. Askeri mektebi zabit olmadan terk etmiş, bazı gençler ve biz yaşta bazı siviller de beraber gitmek hevesine kapıldılar. Köylüler haklı çıktı. Kar yolları kesmişti. Heyet-i seferiyenin ilerleyebilmesi içlerinden birisinin elde kürek yolu açmasıyla ancak mümkün. Bunu münavebeyle yapıyorlar. Takattan düşen geriye alınıyor, yerine gücü kuvvet yerinde bir başkası geliyor. Kafilenin ağırlığını İnebol'da tuttukları genç bir katırcı hayvanına yüklemiş. İş nemli saman ve fışkı kokulu bir handa pinaklıyordu. Çabucak anlaştılar. Hisselerine adam başına 2 lira kadar bir ücret düştü. Bir yaylı arabanın Ankara'ya 200 liraya gittiği düşünülürse iyi hesap. Anadolu'da ayda 10 liraya aile geçiniyor. Yolda 3. günün akşamı Kastamonu, bir şehir, otel gibi otel, yatak gibi bir yatak. Onlar İstanbullu iki genç, mütecaviz, yıldız maytapı gibi pırıl pırıl bir neşe saçıyorlar. Seyahat öncesi İnebol'da üstlerini başlarını yenilediler. Ayaklarında yerlilerin çapula dediği bir çeşit çizme ve külot pantolon. Başlarında kalpak. Nazım kırmızı tepelikli tüyleri uzun boz bir kalpak seçti. Muazzam bir şey. Valanın ki payitahttan getirdiği yekpare kalpak. Kol kola girip Kastamonu hatırası bir de resim çektiriyorlar. Benim sarı paltom, Nazım'ın gri paltosu ve ben sıskacık. Nazım üç arşınlık boyu ve mücessem heybetiyle nasıl etrafına dehşet saçıyorsa, ben de iskeletvari vücudumla aynı dehşeti saçıyorum. Tam tezat teşkil ediyorduk. Herkes kim ola bunlar gibisine dönüp bize bakıyordu. Ve biz de herkese bakıyorduk. Mesul kim? Bu memleketin böyle kalmasında mesul kim? Kastamonu münevveranı hayli misafirperveriydi. Hele işlerinden birisi ikinci akşam bir güzel yedirip içirdikten sonra önlerine düşüp onları umumhaneye götürdü. Kaya dibi diye kenar bir semt, kapılarında kırmızı fenerler titreşen ahşap yapılar. Dondurucu soğukta gizli buz çıtırtıları, bilinmez hangi evde bir gramofon. Damla damla ılık bir ut sesi. Gazelhan, Hafız Burhan Bey galiba Segah'a yatmış. Vala'nın dişleri birbirine vuruyor. Çok mu üşüdü yoksa yaşadıkları onu geriyor mu? Nazım Spartakistlerin İnebol'daki evinde, hani her taraf yatak ortada bir tek masa, Sadık Ahi ile sohbete mi dalmış? O zayıf boynu uzun atkısı kırmızı kesilmiş meyvadaki deliğinden çıkmış kurtçuk gibi kıvrıla bükülü anlatıyor. Kırmızı bir boyun atkısı takıp ihtilal notukları atmak, ihtilal şiirleri okumak senin hem tipine hem manevi bünyene ne kadar yakışacaktır Nazım. Bina dışındaki ahşap merdivenden han sofası gibi gayet geniş ve döşemesiz bir odaya girdik. Zemini kalaslardan müteşekkil, kenarda binanın mimarisine dahil kerevetler, bunların üstlerinde yataklar dertop, üstünde yorganlar, en yukarıda yastıklar, pis sarı. Sofanın tavanı tabanından daha az ilgi çekici değil. Hevenk hevenk soğan sarımsak. İçi nevale dolu sepetler, çengellere asılı. Fakat asıl onları hayretlere gark eden umumhane sermayelerinin müşteriyle işlerini oracıkla görmeleri. Bunun için duvardan duvara karşılıklı teller gerilmiş. Gerekti mi bunlara perdeler çekiliyor. Dört tarafı perdeli bir loca oluşuyor. Köşede dertop bekleyen yataklardan birisi içeriye serilince de... Fakat kadınlar sanki kabus, hepsi yaşlı mı, lambanın boşluğundan mı öyle görünüyorlar. Belki de yüzlerindeki boyadan, istisnasız hepsi sürme, allık, rastık, aşırı boyanmış. Kaşları çatık, burun üzerinde bitiştirilmiş, yani kazan kulpu. Hele burunlarından bugün yarın öbür gün günlerce gitmeyecek o kerih koku, hacı yağı mı sürünmüşler, gül suyuna karanfil yağı mı karıştırılmış. Parmakları bütün kınalı, yüzleri püskürtme ben. İkramlarından geçilmiyor. Kavrulmuş, çekilmiş arpa da olsa kahve sundular. Kibarlıklarına diyecek yoktu. Fakfon tabakadan sardıkları kaçak tütünün yarı kağıdını tükürükleyip diğer yarısını bırakıyorlar. Sigaranın misafirin dudağına değecek tarafını kendileri yapıştırsınlar diye. Kaş göz işaretinden sonra biz de birer vizite ikramında bulunup çıktık. Yol yorgunu olduğumuzu yine geleceğimizi söyledik ki gönülcükleri kırılmasın. Şark cephesi kumandanı Kazım Karabekir Paşa'dan 12. Fırka kumandanlığına uyarı telgrafı. 24 Kanunu Sani 1337 1922. Karargah 12. Fırka kumandanlığına. 1. Mustafa Supi yoldaş ve rüfekasına karşı memleket halkının hissiyat ve efkarı, Erzurum ahalisi tarafından meskür heyete gösterilen istiskal ve ademi itimad ile tamamen tezahür etmiştir. Halk nazarında nik nam sahibi olmayan eşhastan müteşekkil bu fırka mensubunun harici bir kuvvete istinaden memlekete girmelerine asla muvafakat edemeyeceğini hükümete bildirmiş ve fiilen göstermiş olan ahalinin bundan sonra gelecek bu kabil eşhası aynı suretle muamele ve iade edeceği aşikar olduğundan badema hususi surette memlekete gelmek isteyen komünist fırkasına mensup eşhasın huduttan içeri kabul edilmemesi. 2. Vala'daki esbaptan dolayı 21.1.37'de Erivan'dan Kars'a gelmiş olan 15. Kolordu Muzika zabiti Tahir ve ihtiyat zabitlerinden terhis olan Fahri hakkında icap eden muamele derdest-i ifadır. Aziz Aliyev Bakü'ye iade edilecektir. Şark cephesi kumandanı Kazım Karabekir. Henüz kurtulmuş değiliz. Eskişehir istikametinden gelen katar, önde buharlı lokomotifi, kar altındaki gara, buhar ve duman karışımı bir pelerine bürünmüş, siyah beyaz giriyor. Peronda fesli kalpaklı, çarık çizmeli bir kalabalık. Treni sevinçle ve bağırışarak karşılıyorlar. Geride iri istasyon çanının yanı başındaki siyah tahtada tebeşirle yazılmış bir not. Eskişehir treni 210 dakika tehirlidir. Yalan yanlış birkaç karga yukarıda savruluyor. Kış çıplağı bir ağacın dibinde boynunda dikenli tasması o çoban köpeği. Kalabalığın arasından reis paşa önce lokomotifin sonra vagonların etrafa kar tozu ve buhar sisi dağıtarak rüya gibi geçtiğini görüyor. Gittikçe yavaşladığını, nihayet durduğunu da. Pencereler silme yolcu, sivil veya asker, şehirli veya köylü, hepsi erkek. Adet budur diye isteksiz el sallayanlar, karşılayıcıların içinde bir tanıdık çehresi arayanlar. Pencerelerden birinde İsmet Bey'in güler yüzü seçilir gibi oldu. O an kalabalıktan seyrek bir alkış, galiba yaşa varol sesleri.